Hatıralar. Sevgili dinleyiciler, her hafta bu saatte radyonuz TGRT FM'de sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize sevgiler ve saygılar. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu haftada sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyelim. Osmanlı Devleti 16. asır ortalarında Kırım Harbi sebebiyle Avrupa'dan ilk defa tarihinde borç para almıştı. Ve bu borç para alındı, ödendi derken iş çıkmaza girdi ve Osmanlı Devleti'nin borçları bir hayli yekün tuttu. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti, o zamanki Osmanlı hükümeti ve Rus taraftarlığıyla tanınan hükümetin başındaki Mahmut Nedim Paşa, öyle ki Nedimov diye bilinen Nedim Paşa, ani bir kararla moratorium ilan etti. Yani iflas, borç ödemekten aciz ilanında bulundu. Tabi bu büyük bir aksülemel doğurdu Avrupa devletleri içinde ve Osmanlı Devleti'nin hepsi karşısına geçtiler. Meşhur 93 Harbi'nin çıkış sebeplerinden birisi de budur. Bu harp Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle neticelenmiş ve Osmanlı ülkesinin pek çok büyük toprakları, bu arada Mısır, elden çıkmıştır. Bunun üzerine tahta çıkan Sultan II. Abdülhamit bu dış borçların ödenmesi için şöyle bir proje yapmıştır. Avrupa devletlerine teklifte bulunmuştur. Bu borçların faizlerini kaldırmalarını teklif etmiştir. Avrupa devletleri borçların ara parasını kurtarmak endişesiyle bu faizleri silmişlerdir. Arkasından ana parada da 1/3 indirim yapılırsa karşılığında teminat göstereceğini söylemiş. Avrupa devleti bunu da kabul etmişlerdir. Ve böylece Osmanlı borçları faizleri kaldırıldığı gibi ana parada 1/3 inmiştir. Bunun karşılığında devletin gümrük ve o zamanki ismi inhisar olan tuz, tütün gibi gelirleri buraya karşılık gösterilmiştir. Şimdi bunlar doğrudan bütçeye girmiyor ve doğrudan borçların ödenmesine gidiyordu. İşte bu işi çevirmek için bir kuruluş tesis edildi, bir müessese var. Duyun Umumi İdaresi. Duyun, deyinler, borçlar demek. Umumi borçlar. Şimdi bu Duyun Umumi İdaresi başına kim gelecek? Öyle bir yer olmalı ki bu, şimdiki özel kurumlar gibi mühim bir yer, bankacılık denetleme kurulu gibi mühim bir yer. Bunun başına efendim direktör namıyla anılan Ali Bey geçiriliyor. O kadar ehemmiyetli bir yer ki Ali Bey bu işi ustalıkla yapabileceği düşünülen bir kimse. İşte bu Duyun Umumi İdaresi'nin müdürüne, başkanına direktör dendiği için bu Ali Bey'in ismi Direktör Ali Bey kalmıştır. Kendisi biraz alafranga birisiydi. Biraz da ondan dolayı kendisine müdür değil de direktör denmiştir. Bu ünvanın kendisine küçük düşürmek için verilmiş olduğu da söylenir. Çünkü halk Düğün Ümumi İdaresi'nde çalışanlara pek hoş gözle bakmıyorlardı. Çünkü Düğün Ümumi İdaresi'nin çok ciddi bir müessese malum. Burada çalışanlar hepsi seçme profesyonel kimseler, fakat maaşları yüksek. Herkes çoluk çocuğunu oraya sokmak istiyor. Orada çalışsın istiyor. Tabi Ali Bey de ne yapsın? Hatır gönül işi. Birisi bir paşanın yeğeni, birisi bir valinin oğlu. Bunları işe alıyor. Fakat Ali Bey şöyle bir politika takip ediyor. Bu yeni aldıklarıyla esas çalışan profesyonelleri bir araya getirmiyor. Onları ayrı bir katta istihdam ediyor. Önlerine eski defterleri koyuyor. Bunları siz istinsah edin diyor. Fotokopi yok o zaman malum. Onlar onu istinsah ediyorlar. birbirlerine karıştırmıyor. Arada bir bunları kim gönderdi diye şöyle eski dosyaları karıştırıyor. Eğer arkası hamisi ölmüş veya makamından ayrılmışsa o adamı nasıl olsa artık torpili kalmadı, iltiması kalmadı diye işten atıyor. Böylece düğünümü idaresi o zamanlar en iyi çalışan bürokrasi müessesesiydi. Bir başka rivayet var buna direktör Ali Bey denmesinin. Edebiyat tarihimizde bir başka Ali Bey daha olduğu için bunu ondan ayırmak için direktör Ali Bey dendiğinde rivayet ediyorlar. Neyse rivayet muhtelif. Fakat Ali Bey gerçekten çok kritik ve hassas bir devrede çok kritik ve hassas bir vazife icra etmiştir. Kendisi aynı zamanda edebiyatçıdır. Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın arkadaşıdır, yakın arkadaşıdır. Bilhassa Türkiye'de tiyatronun doğup gelişmesi için onlarla beraber çok gayret sarf etmişti. Komedi türünde zamana göre muvaffak eserleri var Ali Bey'in. Bir de mizah sözlüğü vardır ki bu mizah sözlüğü pırıltılı ve ince bir zekanın esprilerini yansıtmaktadır. Çok enteresandır. Daha önceki programlarımızın birinde zannediyorum bu mizah sözlüğünden bahsetmiştik direktör Ali Bey'in. Dedik ya tiyatro ile çok meşgul olmuş. Türkiye'de ilk tiyatro oyuncuları ekaliyetlerden ve bilhassa Ermenilerden idi. Çünkü Türklerin ve Müslümanların sahneye çıkması ayıp karşılanırdı. Türk kadınlarının ise sahneye çıkması zaten Cumhuriyet'in ilanına kadar yasaktı. Hatta bu sebeple pek çok olaylar olmuştur. Cumhuriyet'e tekadüm eden günlerde adını değiştirerek Ermeni ve Rum ismiyle veya Ejnemi Fransız ismiyle tiyatrolarda artistlik yapan Türk kadınları sebebiyle tiyatroların kapatıldığı vaki olmuştur. Ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra Müslüman Türk kadınların da sahneye çıkmasına izin verilmiştir. Şimdi Ermeniler Türkçeyi en iyi kullanan azınlıklardı. Oyun kabiliyetleri ve ustalıkları da diyecek yoktu. Fakat tabii ne kadar olsa bir Ermeni aksanıyla Türkçe konuşuyorlardı. Bu da seyircileri yadırgatıyordu. Kimi zaman en acıklı bir sahnede bir kadın ya da erkek oyuncunun tuhaf ve kaba Türkçesi seyircileri kahkahalarla güldürüyordu. Halbuki bir trajedidir, acıklı bir sahne. Bundan dolayı Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik, Ali Bey oturup bir araya geliyorlar, düşünüyorlar, taşınıyorlar. Ermeni oyunculara Türkçe aksan ve fonetik dersi vermeye karar veriyorlar. Bu çetin vazifeyi de tabii direktör Ali Bey üstleniyor. Ali Bey haftada birkaç gün işinden ayırdığı saatlerde Ermeni asıllı oyunculardan müteşekkil bir heyeti bir araya topluyor. Onlara diksiyon dersleri veriyor. Fakat bu işte çok eziyet çekiyor. Dillerini ve şivelerini düzeltmek için oyuncularla saatlerce adeta cebelleşiyor. Bir keresinde oyuncuları çalıştırdığı yere kendisini görmek üzere arkadaşı Namık Kemal geliyor. Namık Kemal içerideki dersin havasını bozmamak için salona girmiyor. Ala Bey kan ter içinde ala al moru mor efendim dışarı fırlıyor. Sanki canını kurtarmak istermişçesine kapıyı açarak dışarıya fırlıyor. Kendisini salondan dışarı atıyor. Namık Kemal de dışarıda bekliyor onu bu halde görünce ne oluyorsun Ali Bey diyor. Seni böyle görenler sana tecavüz etmek isteyenler varmış da kendini kurtardın zannederler diyor. Direktör Ali Bey nefes nefese cevap veriyor. Bana tecavüz etmek de söz mü Kemalciğim diyor. Türkçe'ye tecavüz ediyorlar. Türkçe'ye diyor. Merakı borsaya, otomobile, bilgisayara ya, vaktiyle de insanların merakı şiir ve edebiyataydı. Edebiyattan bir behre olan, kabiliyeti hiç bulunmayan kimseler bile edebiyatla meşgul olmaya, şiirler yazmaya, nesirler karalamaya çok meraklıydılar. Ve de bunların ayrı bir merakı da hakiki edebiyatçılarla, ediplerle görüşmek, onlarla ahbap olmak, onlarla bir araya gelmek ve böylece efendim, hem kendisinin de bir edebiyatçı olduğunu millete kabul etmek hem de onların fikirlerinden istifade etmek isterlerdi. İşte böyle edebiyatçı geçinen fakat beyni de yüreği de bomboş bir adam Ali Bey'e takdim ediliyor. Bu adam da o zamanın yaygın merakı üzerine direktör Ali Bey'le dost olmak için sık sık onu ziyarete, daha doğrusu rahatsız etmeye başlıyor. Bir müddet sonra efendim bir tanıdığı kendisine bu edebiyatçı geçinen adam hakkındaki fikrini soruyor. Ali Bey ona diyor ki, vallahi diyor ilk görüşte bana ahmak bir adam olduğu intibanı vermişti diyor. Arkadaşı bu sefer soruyor, peki daha sonraki görüşlerinizde ki şeyiniz nedir, kanaatiniz? daha sonraki görüşlerimde artık ahmak olduğu yolundaki intibam kayboldu. Katiyen ahmak olduğu kanaatine vardım cevabını veriyor. Direktör Ali Bey bir ara vazifeyle Bağdat'a, oradan da Bombay'a gitmişti. Bir gün bir lokantaya girdi. Önüne bilmediği, ağzını burnunu kavuran acı ve baharat dolu bir şey getirdiler. Malum Hindistan'da yemeğe baharat koymazlar, baharata yemek koyarlar. O kadar baharatlı yerler, o kadar acılı yerler. Kendileri alışmış zaten memlekette sıcak, fakat oralı olmayan bir kimse Hintlilerin yemeklerini yiyemez. Neyse, Ali Bey de böyle bir yemek önüne geliyor. Yarı aç, yarı tok sofradan kalkıyor. Bu sefer uzattığı parayı garson beğenmiyor. Bu parayı kabul edemem, başka para verin diyor. Ali Bey, niçin parayı kabul edemiyorsunuz diye sorunca, çok eski ve berbat da onun için diyor. Eskiden böyle paraları kabul etmezdi esnaf. Temiz para isterdi. Neyse, Ali Bey'de cevap mı yok? Ali Bey de diyor ki, evladım diyor, ona bakarsanız sizin yemekleriniz de hem çok bayat hem de çok berbattı. Fakat ben nezaketten sesimi çıkarmadım diyor. Evet sevgili dinleyiciler, direktör Ali Bey'in hatıralarını anmaya devam ediyoruz. Direktör Ali Bey bir köpek beslerdi. Evinde köpek besleyen birisi, dedi ki alafranga. Bu finosunu bahçede, sofrada değil de her zaman yanında bulundururdu. Yani yemek odasında, misafir salonunda bile finonun bir yeri vardı. Tabii köpeği daima bahçede beslemeye alışmış olan Türkler için o zaman bile yadırganacak bir haldi bu. Fakat Ali Bey, benim finom bir kediden daha temiz. Varsın bütün günü benimle beraber geçsin diyerek bu tavrını yadırganlara karşılık verirdi. Bir gün yakın arkadaşlarından birisi kendini ziyarete gelmişti. Hizmetçi beyefendinin giyinip hazırlanmakta olduğunu söyleyerek misafiri büyük salona aldı. Meşhur fino da bu sırada salonun bir köşesinde kıvrılmış uyuyordu. Misafir bir müddet oturup ev sahibini bekledi. Aradan çok geçmemişti ki uyumakta olan fino birden uyandı. Korkuyla, telaşla etrafına bakındı ve ardından ok gibi yerinden fırladı. Küçük pençeleriyle hafif aralık duran kapıyı zorla araladıktan sonra yine ok gibilere atılıp gözden kayboldu. Hayvanın bu ansız uyanışı, korku ve telaşı, ok gibi fırlayıp kaçması misafirin tuhafına gitmişti. Onun adeta can havliyle kaçışından bir şey anlamamıştı. Bunun sebebini düşünürken Ali Bey de giyinmiş olarak içeri girdi. Misafirini selamlayıp el sıkıştı. Ne var ki adamcağızın derdi köpeğin bu garip tutumuydu. İlk hoşbeşten sonra hadiseyi anlatarak köpeğin neden böyle davrandığını ev sahibinden öğrenmek istedi. Bunun üzerine Ali Bey kahkahalarla gülmeye başladı. Misafir büsbütün şaşırmıştı. Ne oluyorsunuz Allah aşkına? Niçin böyle kahkahalarla gülüyorsunuz diye sordu. Köpeğin uyanıp niçin böyle birden telaşla kaçtığının sebebini anladım da ona gülüyorum dedi Ali Bey. Allah Allah dedi misafir. Neymiş o sebep? Anlatın da meraktan kurtulayım dedi. Anlatayım ama darılmayın dedi. Bizim Fino son zamanlarda kötü bir alışkanlık çıkardı. Yanımızda otururken midesinde gaz mı vardır nedir? Sık sık kabahat ediyor. Ve dolayısıyla da odayı kötü bir koku kaplıyor. Biz onu bundan vazgeçirmek için her böyle yaptığında ister istemez onu dövüyoruz ki bu kötü alışkanlığından vazgeçsin diye. Bunun tesirini de gördük. Öyle bir ihtiyaç duyduğu zaman kapıyı penceleyip bizi açmamızı hatırlatıyor. Bazen tutamadı mı dayak yememek için can havliyle kendisini dışarıya atıyor. Şimdi bütün mesele şu. O uyurken siz bir kabahat yapmış olmalısınız. O da uyku arasında kokuyu alınca bunu kendisi yaptı zannetmiştir ve dayak yememek için de kendisini dışarı atmıştır. Mesele bu kadar basit yani cevabını verdi. Bir yaz günü Ali Bey ve birkaç arkadaşı bir kır eğlencesi tertipleyerek küçük suya gitmişlerdi. Tabiatın engin güzelliği içinde yiyorlar, içiyorlar, sohbet edip eğleniyorlardı. Onlar böyle keyfe dalmışlardı ki, nereden bittiyse bitti, yanlarında bir çingene karısı belirdi. Bakla atarım, güzel fal bakarım, ister misiniz falınıza bakıp geleceğinizi söyleyeyim diyerek onlara balta oldu. Berikiler istemez dedikçe kadın asılıyordu. Nohut falı, bakla falı, el falı, yeter ki niyet tutup isteyin, arkasını bana bırakın deyip duruyordu. İstemiyoruz be kadın sözlerinin hiç faydası olmuyordu. Kadın gidici değildi. Fal bakmaktan ümidini kesince bu kez işi dilenciliğe vurdu. Hiç olmazsa birkaç kuruşcağız verin yollu direniyordu. Berikiler aldırmazlığa vurmak istediler. Kadın giderek sırnaşıyordu. Bak ne güzel eğleniyorsunuz. Bu güzel eğlencenize nazar değmesin. Rabbim sizi padişaha şirin göstersin. Az sadaka çok belayı def eder dedi. Gözleri bir böcek gibi sofranın üzerindeki her çeşit yiyeceğin üzerinde dolaşıyor, insana tiksinti veriyordu. Nihayet Ali Bey dayanamadı. Mağlubiyeti kabul ederek kadının eline birkaç kuruş sıkıştırdı. Sonra mendiliyle alnının telini silerken uzaklaşmakta olan kadını gösterdi. Gerçekten de dedi, az sadaka çok belayı def eder demişler. Hakikaten doğru. İşte birkaç kuruştan olduk ama belayı da def edebildik dedi. dinleyiciler, 20. asrın başlarında 1912 senesinde İstanbul'da vefat etmiş bir Hoca Hayret Efendi var. Bu Hoca Hayret Efendi 19. asrın en renkli çehrelerinden birisiydi. Adana'da dünyaya gelmiş, asıl adı Mehmet Bahaeddin. Hayret, şiirlerinde kullandığı mahlas. Tanzimat edebiyatçılarıyla çağdaş. Edebiyatta garba teveccüh etmeyi tasdik etmeyen, Muallim Naci Ceryan'ın taraftarlığını yapan eskiye bağlı muhafazakar bir edip. Lisan, his, fikir bakımından tümüyle eskiye dönük manzumeleri var ve muhafazakar bir şair olarak biliniyor. Aslında divan edebiyatının tekrarıdır bu şiirleri. Bunlarda bariz bir hususiyet yok. Kendisinin bundan ziyade dil ve edebiyat bilgisi şairliğine nispetle çok daha üstün, çok daha değerliydi. Hoca Hayret Efendi İstanbul'un muhtelif mekteplerinde lisan ve edebiyat dersleri okutmuştu. Ömrünün son senelerinde bir müddet Meclis-i Marif azalığı, günümüz tabiriyle Talim Terbiye Kurulu üyeliği yapmıştı. Hoca Hayret Efendi'nin ilim ve sanat yönünden çok daha güçlü olan yanı hoş sohbet oluşuydu, hazır cevaplıydı, kızdığı zaman hiç kimseden sözünü esirgememesiydi. İçinde yaşadığı devirde efendim en mühim mevkilerdeki devlet adamlarını bile gözünü kırpmadan hicvederdi. Doğru bildiği yoldan şaşmazdı. Kendisinin bir başka hususiyeti de edebiyat ve sanatta ne kadar muhafazakar ise umumi hayatında da o denli serbestlik taraftarı oluşuydu. Zeka, espri, incelik dolu hatıra ve anekdotlarından birkaçını sizlere nakletmek istiyoruz. Meşhur yazar Ahmet Mithat Efendi ilk gençlik senelerinde Namık Kemal ve diğer arkadaşlarıyla beraber çeşitli vazifelerde bulunmuştu. 3 yıldan fazla Rodos Adası'nda mutasarrıflık yapmıştı. Sultan Aziz zamanında hükümetle çok çekişen Ahmet Mithat Efendi Sultan II. Abdülhamit tahta çıkınca artık sarayla hükümetle çekişmeyi bıraktı. Ahmet Mithat Efendi'nin gençlik arkadaşı Hoca Hayret Efendi onun bu tavrına kızıyordu. Yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya başladı. Fırsat düştükçe de eski arkadaşını iğneleyen konuşmalar yapıyordu. O zamanlar böyle serbestçi, hürriyetçi olmak efendim modaydı. Sarayla iyi geçinmek ise aşağılık bir tavırdı. İşte Ahmet Mithat Efendi bunu yaptığına göre Hayret Efendi'nin gözünde giderek küçülmüştü. Bir gün Hoca Hayret Efendi bir arkadaş toplantısında bulunuyordu. Yeni gelen misafirlerden birisi, haberiniz var mı? Ahmet Mithat Efendi bala oldu, haberini getirdi. Eskiden rütbeler vardı bürokratlar arasında. Ula rütbesi, bala rütbesi gibi. Vezirliğe en yakın yüksek rütbe bala rütbesiydi. İşte Ahmet Mithat Efendi bala oldu haberi gelince, Hayret Efendi suratını ekşitti, şu cevabı verdi. Daha da beter olsun inşallah. Defasında kendisini beğenmiş ve sonradan görme bir adamın evine arkadaşlarının ısrarı üzerine misafirliğe gidiyor. Şuradan buradan konuşulurken ev sahibi dedi ki kendini beğenmiş sonradan görme. Herkese sigara ikram ederken tabakadan çıkardığı tek bir sigarayı da köpeğe kemik fırlatır gibi Hayret Efendi'nin önüne atıyor. Siz de bir tane içmez misiniz efendim diyor. Tabii bu harekete son derece canı sıkılıyor Hayret Efendi'nin. Önüne düşen sigarayı alıyor. Ev sahibinin suratına doğru atıyor. Teşekkür ederim. Kullanmam efendim diye cevap veriyor. Zamanın marif nazırlarından Antepli Münif Paşa vardı. Alim olduğu kadar da şakacı bir adamdı. Deli dolu patavatsız tavırlarına rağmen Hoca Hayret Efendi'yi de tutardı. Onunla sık sık görüşürdü. Bu arada hocaya takılmaktan da kendisini alamazdı. Hayret Efendi'nin dil mevzuundaki, lisan mevzuundaki derin bir bilgi sahibi olduğunu ve onun toleranssız olduğunu yakından bildiği için bu hususta onunla sık sık münazaralara girişirdi. Bu münazaralarda sırf Hayret Efendi'yi kızdırmak için, onun dalına bastığı da onurdu. Bir gün yine beraber idiler. Hoca Hayret Efendi'nin çok güçlü bir Arapçası ve Farsçası olduğunu yakından bilen Münif Paşa, mühim bir lisan keşfinde bulundum Efendi Hazretleri dedi. Hayret Efendi nasıl bir keşif paşam diye sordu. Biliyorsunuz dedi, dilimizde martaval diye bir kelime vardır dedi. Bu kelimenin nereden geldiğini, nereden müştak olduğunu buldum dedi. Hayret Efendi alaka ve merakla doğruldu, nereden geliyormuş diye sordu. Efendim, mağar kelimesi bilindiği gibi Farsça yılan demektir. Tavil kelimesi de Arapça uzun manasına gelir. Bunlardan ikisi birleşince bir terkip meydana geliyor. Mağrı tavil oluyor. Mağrı tavil ise uzun yılan manasına gelir. O halde uzun yılan zamanla uzun yalan, yani martaval şekline girmiştir diyor. Hayret Efendi yutkunuyor fakat daha fazla dayanamıyor. Vallahi onu bilmem Paşa Hazretleri, işte asıl martavalı şimdi siz yaptınız diyor. Hoca Hayret Efendi, serveti fünuncuları sevmezdi. Onların edebiyat mahsullerinin hem yerli olmadığını hem de yalın ve basit olduğunu ileri sürer, her fırsatta aleyhlerinde bulunurdu. Malum bir zamanlar bir Serveti Fünun dergisi çıkardı. Bu Serveti Fünun dergisinde Serveti Fünuncular adıyla bilinen işte Hüseyin Cahit Yalçın gibi, Tevfik Fikret gibi kimseler şiirler yazardı. İşte bu Hüseyin Cahit Yalçın, sonradan Yalçın soyadını aldı, o zaman soyadı yok. Bu Servet-i Fünun mecmuasında Arapçanın Türkçe'ye hiçbir faydası dokunmadığını, aslında bu lisandan edinebileceğimiz hiçbir fayda olmadığını ileri sürmüştü. Tabii bu iddiayı birçokları gibi Hayret Efendi de çok kızdı. Kendisi Servet-i Fünunculardan ihtiyar olduğu için, başta Hüseyin Cahit olmak üzere onlardan hiçbirini kişi olarak tanımıyor, tanışmak da istemiyordu. Fakat tesadüf, tam o sıralarda bir gün Hüseyin Cahit, Tevfik Fikret ve Mehmet Rauf Beylerle Hayret Efendi'yi tesadüf Menemenlizade Tahir Bey'in evinde bir araya getirmişti. Tahir Bey muzip adamdı. Arkadaşlarına tembih etmişti ve kendilerinin Servet-i Fünunculardan olduklarını belli etmemelerini söylemişti. Onları edebiyat meraklısı gençler olarak takdim etti. Sonra Hayret Efendi işletmeye başladı. Efendi Hazretleri dedi, şu Hüseyin Cahid'in geçenlerdeki makalesi hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Hayret Efendi birdenbire öfkeye kapıldı ve oradakilerden birinin Hüseyin Cahit olduğunu hiç farkına varmadan, bırak şu katırı canım dedi, böylelerinin lafı mı dinlenir dedi. Ama efendim, geçenki yazısında demeye kalmadı Tahir Efendi, sen o teresin yazdığına da yazı mı diyorsun dedi Hayret Efendi. Tahir Bey devam etti, güya ona göre Arapça dedi. Devamı gelmeden Hayret Efendi, bu cahil kerat Arapçadan ne anlar, lisandan ne anlar dedi. Hüseyin Cahit Bey, kendisini hiç tanımayan fakat hakkında söylenmedik söz bırakmayan Hayret Efendi'nin söylediklerini hazmetmeye çalışırken ve hafifçe gülerken Hayret Efendi ona döndü. Bak dedi, sen akıllı, ağırbaşlı bir adama benziyorsun. Söyle evladım dedi, edebiyat böyle ayak takımının elinde kalırsa işin sonu nereye varır dedi. Hakkındaki tüm hakaretlere, bir de kendisine efendim bu hakaretlerin tasdik ettirilmek istenmesi karşısında Hüseyin Cahit kemküm etmeye başladı. Salondakiler ise kahkahadan yerlere yatıyorlardı. Yüzyılın ilk yarısında 1912'de vefat etmiş Tanzimat edebiyatçılarından Hoca Hayret Efendi bir gün sokakta ağır ağır yürürken arkasından adını çağıran bir ses duyarak hızla geriye dönüyor. Dönmesiyle beraber koltuğundaki şemsiyenin ucu bir dükkanın çift camlarından birine hızla çarpıp kırılıyor. Birden dükkan sahibi dışarı fırlıyor. Yahudi bağırıp çağırmaya başlıyor. Hayret Efendi uzun etme bezirgan, parası neyse ödeyelim diyor. Yahudi buna memnun oluyor. Camın parasının çeyrek mecidiye olduğunu bildiriyor. Hayret Efendi cebinden yarım mecidiye çıkarıyor. Al bunu da bir çeyrek ver diyor. Yahudi bu uysal adamdan iki çeyrek yani yarım mecidiyenin tümünü almak için bozuğum yok. Ya bir çeyrek ver ya da öteki çeyreği bir gün geçerken buradan al teklifinde bulunuyor. Hayret Efendi'nin aklına Nasrettin Hoca'nın meşhur fıkrası gelmiş olacak ki şemsiyesini çift camın öteki kısmına vurup onu da şangır şungur yere indirdikten sonra işte ödeştik, öteki çeyrek de sende kalsın diye homurdanarak yoluna devam ediyor. Topkapı Sarayı'nı ziyarete gitmiş. Vaktiyle Topkapı Sarayı ziyarete açılmıştı. Sultan Hamit'ten sonra gözüne ilişen bir sütunun ne olduğunu soruyor. Vaktiyle Enderun ağaları burada ok atarlardı. Hedefe isabet ettirdikleri ok için bu sütun dikilmiştir cevabını veriyorlar. O da aman ne iyi diyor. İyi ki isabet etmiş eden ok için dikmişler. Eğer isabet etmeyen oklar içinde birer taş dikselerdi burası Karacaahmet mezarlığına dönerdi diyor. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da hatıralar bu kadar. Haftaya yeni bir hatıralar programında ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.